Ayrım 6. Sayfa 66. Arıza Selim Savaşı. Vuracağına konuşsaydın ya çocukla. Gebertmediğime öldürüp leşini köpeklere atmadığıma dua etsin. İki yumruk yemiş çok mu? Arıza'nın sesi sinirden titriyordu. Sen de tam arızasın valla. Onca zorluğa rağmen evlenmişler işte. Ne istiyorsun çocuktan, daha ne yapsın? Bilmiyorum diyerek aldığı bir taşı bütün gücüyle boşluğa fırlattı. Fırlattığı taş değil, Oğuz'du sanki. Bilmiyorum dedim ya abi, bilmiyorum. Sevemedim bir türlü. Parça parça yapıp köpeklere atmadan da yüreğim soğumayacak. Adamı bırak sabahtan akşama kadar uyusun. Bir işin gücün ucundan tutmasın. Leyla'nın hatırı olmasa vurup geberteceğim. Bizim salak kızda da hiç akıl yok. Oğuz Oğuz diyerek geberip gidecek. Seni anlamakta zorluk çekiyorum Arıza. Neyin düşmanlığı bu? Sen bu oğlanla kızı zorla evlendirmedin mi? Madem sevmiyordun Oğuz'u, evlen de evlen diye başının etini yemeseydin. Oğuz'la dün akşam kısa bir sohbetleri olmuştu. Arıza gelip sohbete katıldığında Oğuz'la canlarını almak ister gibi bakıştıkları bir anı yakalamıştı. İnsanların birbirlerine kızgın olmalarının sıradan bir olay olduğunu düşünerek üstünde durmamıştı ama işin düşündüğü kadar basit olmadığını şimdi anlıyordu. Arıza ve Oğuz birbirlerini boğazlamak için can atıyorlardı. Arıza, kendine gel. At içinden şu nefret mi, kin mi, her neyse içindeki o duygunun adı. Şimdi tam vakti işte. Yuvarla aşağı gitsin. Parça parça olsun, toprağa karışsın. Güzel çiçekler açsın üzerinde, sen de hafifle. Kurtul şu yükten. Bu duygunun sana nasıl zarar verdiğini görmüyor musun? Nereye kadar götüreceksin bunu? Arıza eline geçirdiği yeni bir taşı boşluğa fırlattı. Görüyorum abi ama elimde değil. İçim bir türlü ısınmıyor Oğuz'a. Ne yapsam olmuyor. Ne yapmayı düşünüyorsun peki? Bu kadar gıcık olduğuna, kızdığına göre bir şeyler yapmayı düşünmüşsündür mutlaka. Arada Leyla olmazsa yapacağımı biliyorum ama Leyla elimi kolumu bağlıyor. Zaten okumak için neler çektiğini bilmeme rağmen kızı bağırta bağırta okuldan alıp evlendirdim. Aklım başımda olsaydı böyle davranmazdım ama iş işten geçti artık. Kendimi ona karşı çok suçlu hissediyorum diyen Arıza derin bir iç çekerek devam etti. Kendimi Leyla'ya karşı suçlu hissetmeme yalnızca evlenme konusunun neden olduğunu düşünme sakın. Bir sürü olayın birikmesiyle oluştu bu suçluluk duygusu. Ben hep Leyla'ya haksızlık ettim, Leyla bana hep elini uzattı. Hemen aklıma geliveren iki olayı, önce arılarla aramda geçeni, arkasından da 10 gün sonra Leyla'ya yaptığım eşekliği anlatayım da nasıl bir arıza olduğumu iyice anla. Arıların intikamı. Arıcılıkla uğraşan Mehmet amca bir gün, "Arıza, bir işim var ama bunu ancak sen yaparsın. Kızıl arılar, bal arılarımı yiyor. Onları öldürmezsek elimde arı marı kalmayacak. Öldürdüğün her kızıl arı için sana para vereceğim." deyince teklifini hiç düşünmeden kabul ettim. Annem, "Gitme oğlum, arıları kızdırırsan her yerini sokarlar. Allah korusun öldürürler bile. Arılar sokarsa hiç yanına gelme. Vallahi bakmam sana." diye yemin ederek beni vazgeçirmeye çalıştı ama her zaman olduğu gibi dediklerini duymadım bile. Arılarla savaşta kullanacağım silahları alarak hemen işe koyuldum. Yukarı tarlada tezek çakıntısının altındaki kızıl arı yuvasını buldum ve yuvanın üzerinde ateş yaktım. Duman yuvadaki arıların dışarı çıkmasını önlerken ben de elime aldığım dal parçasıyla yuvaya gelen arılara vurarak öldürüyordum. Epey uğraşıp yorulmuştum ama yere düşen her arı cebimi para olarak gireceğini bildiğimden hiç yavaşlamadım. Son sürat devam ediyordum işime. Dışarıdan yuvaya gelen arılar bitince yuvadakileri de toplamak için toprağa kazmaya karar verdim. Yuvadaki arıların ateş ve dumandan ölmüş olduklarını düşünerek çapayı büyük bir hızla tezeğin altındaki arı yuvasına indirmemle bir sürü kızgın arının üstüme saldırıp her yerimi sokmaya başlamaları bir oldu. Çığlıklar atarak kaçmaya başladım ama arıların beni bırakmayı hiç mi hiç niyetleri yoktu. Kenan kıkırdamaya başlamıştı. "Gül abi gül, kendini kasmadan rahatça gül. Halimi görenler yardım edip çocuğu kurtaralım diyeceklerine kahkahalarla gülüyorlardı zaten. Arızayla biz baş edemedik ama arılar hakkından geldi demişlerdir. Öyle söylediklerine adım gibi eminim. Kenan bir yandan gülüp bir yandan da arı sokmuş gibi kaşınarak yerinde olmak istemezdim doğrusu dedi. Benim yerimde olsan çoktan ölmüştün zaten. O kadar arı sokmasa benden başka kimse dayanamazdı. Arıların sokmadığı yerim kalmamıştı. Yanaklarım, kollarım, bacaklarım, sırtım. Nasıl yaptılar hala aklım almıyor ama pantolonumun üstünden popomun bile sokulmadık yeri bırakılmamış, delik deşik yapmıştı namussuzlar. Günlerce oturamadım üstüne. Kenan kahkahalarını koyuvermişti. Bu kahkahalarının nedenini merak edip denizde oynayan çocukların yanından koşarak gelen rüzgar etraflarında dolanıyordu. Avaz avaz bağırarak kendimi eve zor attım. Annem beni o halde görünce çok üzüldü ama yemin ettiği için dokunmadı. Yardımıma koşan Leyla oldu. Kapının önündeki su fıçısını göstererek soyun da atla abi deyince can havliyle kendimi fıçının içine attım ama suyun pek bir faydası olmamıştı. Acıyı falan duyduğum yoktu. Yalnızca deli gibi kaşınıyor, bütün bedenimi yolmak kanatmak istiyordum. Leyla fıçıya döktüğü bir torba tuzla beni rahatlatsa da turşu olmama ramak kala fıçıdan çıkmak zorunda kaldım. Kaşınmam geçmişti ama bu sefer de cayır cayır yanıyordum. Leyla'nın kuyudan çekerek üstüme döktüğü buz gibi sularla rahat bir nefes aldım ama kısa bir süre sonra kaşıntım yeniden başladı. Kuyruğunu yakalamak isteyen kedi gibi dönerek her tarafımı kaşımaya çalışıyordum ki Leyla Hızır gibi imdadıma yetişti. Bizim buralarda keçi yününden yapılan sert bir kilim olan çula koyarak küçük kardeşim Meryem'le bebek gibi salladılar beni. Onlar salladıkça çul sert tırnaklarıyla vücudumun her yerini hatır hatır kaşıdı. Akıllı kızmış Leyla. Çok akıllı ve iyi kalplidir. Gık demeden kolları kopuncaya kadar salladığı yetmiyormuş gibi çıkan ateşimi düşürmek için alnıma ıslak bezler koyarak hiç uyumadan bütün gece başımda bekledi. Onun yaşında bir çocuk için dayanılacak bir şey değildi bu. Onun gibi bir kardeşim olduğu için ne kadar şanslı olduğumu gün geçtikçe daha iyi anlıyorum. Onu çok seviyorum ve üzmemek için uğraşıyorum. Oğuz'a olan kızgınlığım kabarınca Leyla'ya olan sevgim, suçluluk duygum frenliyor beni. Oğuz'a vuracağım bir fiskenin bile Leyla'nın canını çok acıtacağını biliyorum. Görüyorsun işte, manevi duvarları aşmak, normal duvarları aşmaktan çok daha zor. Kapısı penceresi kapalı odadan kurtuldum ama bir yumrukta yere sereceğim Oğuz'dan kurtulamıyorum. Arıza ile Oğuz arasında sonunun nasıl biteceğini kestiremediği heyecanlı bir savaş vardı. Bir yanda bedeni kadar sesi de güçlü, esip gürleyen, şimşekler çaktıran ama samimi, içi dışı arıza ile efendi, sessiz Leyla'nın sevgisini arkasına alarak arızaya meydan okuyan Oğuz'un savaşı izlenmeye değerdi. Bu savaşta taraf tutmak, şu kazanır diyebilmek için elinde yeteri kadar bilgi yoktu Kenan'ın. Oğuz nasıl bir insandı? Hırslı mıydı, samimi miydi, içten pazarlıklı mıydı? Leyla'nın kocasını sevdiği belliydi. Oğuz'a seslenirken gözlerinin içinin gülmesinden belliydi bu. Ablaları sayesinde bu konuda derin bilgiler edinmişti Kenan. İlk bakışta arıza güçlü görünse bile Oğuz'un arkasındaki güç hiç de yabana atılır gibi değildi. Leyla, Oğuz'un arkasındaki büyük güç, arızanın önündeki büyük engeldi. Leyla'yı tanıdıkça bunu daha iyi anlayacak, arızanın işinin hiç de kolay olmadığını anlayacaktı Kenan. Buradan sağ salim kurtulmayı, arıza ile Oğuz arasındaki savaşı izlemeyi ve sonucunu görmeyi çok istiyordu. Neler düşünüyorum ben diye düşündü bir an. Kendini aslanların önüne atılan esirlerin mücadelesini zevk çığlıkları atarak seyreden biri olarak görerek utandı ama bu duygu hemen geçti. Merak zeytinyağı gibi üste çıkmıştı yine. Gazetecinin işi merak edip araştırmak değil miydi zaten? Bu savaşı ben başlatmadım ki. Başlanmış, yaşanıyor, sürecek ve bir şekilde öyle ya da böyle sona erecek. Benim müdahale etmem, yönlendirmem söz konusu değil. Tek yapabileceğim şey oturup izlemem. Gözlerimi yumup yok saysam da sürecek bu savaş. Merak etmemden doğal ne olabilir ki? Kenan bu konuya iyi sardırmıştı ama buradan kurtulup kurtulamayacaklarını bile bilmiyordu. Buradan kurtulmazsak taraflardan birinin ölmesiyle savaş bitmiş olacak zaten. Oğuz hükmen galip olacak diye düşünerek güldü ama bu sonuç hiç hoşuna gitmedi. Haksızlıktı bu. Böyle bir sonuç kimseyi memnun etmezdi. Hatta Oğuz'un bile bunu istemeyeceğinden emindi. Böyle bir galibiyetin tadı tuzu olmazdı. Tarafların yeri göğü inlettiği, tarafların karşılaşmak, kapışmak için can attıkları bir boks maçında taraflardan birinin ringe çıkmadan ölmesi gibi bir şeydi bu. Kimseyi memnun etmezdi. Taraflar yaşamalı, karşılaşmalı ve kozlarını paylaşmalıydılar. Bunu çok istiyordu. Maç devam etmeli ve arıza kazanmalıydı. Aklı, konuyu etraflıca öğrenmeden taraf tutma dese de yüreği bunları duymuyordu. Kanı ısınmış, sevmişti bu deli dolu çocuğu. Bu konuyu Oğuz'la konuşmamış olsa da Leyla'nın kocasına olan aşkını takdir etse de yüreği oyunu arızadan yana kullanmıştı. Şu anda yapabileceği bir şey yoktu. Bu hikayeyi Oğuz cephesinden dinleyince belki düşünceleri değişirdi ama şimdilik yüreğinin sesini dinlemek zorundaydı. Yalnız aklının bir köşesinde durmadan yanıp sönerek cevap bekleyen bir sürü soru vardı. Oğuz'u dövdüğü gün arızanın kafası niye karışıktı? Arı olayından sonra Leyla'ya nasıl bir eşeklik yapmıştı? Kuyruklu arızaya nasıl bir iyilik yapmış olabilirdi? Arızaya sorması gereken arka arkaya dizilmiş sorular itişip kakışarak sıranın bir an önce kendilerine gelmesini bekliyordu. Hani neredeyse bu soruları sorup cevaplarını almadan bizi bulmasınlar diye dua edecekti. Arıza, eğer kızmazsan sana bir şey soracağım. Aşk olsun abi, istediğini sor, niye kızayım ki? Hiçbir şeyi gizlemeden olduğu gibi açık açık anlatıyorum işte. Oğuz'la sen birbirinizden bu kadar nefret ederken nasıl iş ortağı olduğunuzu aklım almadı bir türlü. Hiç sorma abi. Sen ne dersen de, ne kadar ayak diretirsen diret, hayat öyle şeyler yapıyor ki ne olduğunu anlamadan onun isteklerine boyun eğmiş buluyorsun kendini. Mola pansiyon. Leyla Oğuz'un kahvaltısını verdikten sonra kendine de bir çay alarak masaya oturdu. Oğuz yalnız başına kahvaltı yapmayı da kahvaltıda konuşmayı da sevmezdi. Oğuz yataktan zor bela kaldırırken pansiyon işini sevmiyor mu acaba diye düşündüğü zamanlar oluyordu ama Oğuz'un her zamanki tembelliği işte diyerek bu düşüncenin üstünde durmuyordu. Pansiyon işine girmeseler boğaz tokluğuna tütünün esareti altında yaşayıp gideceklerini Oğuz da iyi biliyordu. Pansiyonculuğa güzel bir rastlantı sonucu başlamışlardı. Tütünün esaretinden kurtulmalarını sağlayan bu güzel olayı daha dün yaşamış gibi bütün ayrıntılarıyla hatırlayan Leyla çayını karıştırırken o günlere döndü. Evleneli neredeyse 2 hafta olacaktı ama köyde hala Leyla'nın düğününde olanlar konuşuluyordu. Müzik, oynayanlar, alkışlar, ıslıklar, bağırıp çağırmalar arasında başı dönmüştü Leyla'nın. Sandalyeye oturup kendini toparlayınca Meryem'in ortalarda görünmediğini fark etti. Oysa çoktan yanına gelip çekiştire çekiştire gelin tellerinden alması gerekti. Yanına gelmediğine, ortalarda görünmediğine göre bu işte bir gariplik vardı. Meryem düğünleri çok severdi ama derdi yemeyle, içmeyle, oynamayla değil, gelinlerdeydi. Gelin gelir gelmez hemen yanına giderek gelin tellerinden koparırdı. Onun yemeklerinin şifalı olduğu düşünüldüğü gibi gelinlerden tel alması da uğur kabul ediliyordu. O, tel almadan kimse gelinin teline dokunamazdı. Meryem eve döndüğünde sandığı açar, bohçasını çıkarır ve kocaman elleriyle incitmeden korktuğu yavru bir kuş gibi tuttuğu gelin tellerini okşayarak diğerlerinin yanına yerleştirirdi. Takamayacağını bildiği gelin tellerini biriktirerek kendini avutuyor gibiydi. Telleri okşarken yüzü aydınlanan, güzelleşen kardeşini seyrederken tüyleri diken diken olurdu Leyla'nın. Kardeşinin yüzündeki o huzuru, mutluluğu daha hiçbir gelinde görmemişti ama o sihirli an kısa sürerdi. Telleri yerine yerleştirip sandığı kapattığı an eski haline döner, koca kafalı, ablak suratlı Meryem oluverirdi. Leyla her düğüne gidişlerinde aynı rüyayı görmesinin imkansız olduğunu bilse de bunun güzel bir rüya olduğunu düşünürdü. Meryem nerede acaba diye düşünerek gözleriyle etrafı tararken Karanlık bir köşede boynu bükük, ellerini kucağında birleştirmiş oturan kardeşini görünce birden cız etti içi. Oğuz'un ve misafirlerin bakışlarını aldırmadan Meryem'i elinden tuttuğu gibi getirip yanına oturttu. "Bugün tel almadın, yoksa beğenmedin mi benim gelin tellerimi? Hadi herkes sabırsızlıkla senin tel almanı, sıranın onlara gelmesini bekliyorlar," dedi. Ama Meryem omzunu silkelerek ablasının bu isteğini yapamayacağını belirtti ve ablasının kopartıp elini tutuşturduğu tellere kayıtsızca bakmakla yetindi. Leyla kardeşinin bu tavrına üzülmüştü. "Niye böyle yapıyorsun Meryem?" diye sordu ama Meryem'den ses çıkmadı. "Üstüne düşme, kendi haline bırak, birazdan açılır," dedi Oğuz. Meryem surat asmış oturuyor, abisi desen ortada yok. Zeybek oynaması için çağrılmasına, alkışlanmasına rağmen gelmemişti. Abisine ne olduğunu anlamıyordu. Abisine kırgın olan, surat asması gereken Leyla'ydı. Onun yanında yer alıp destek vermek yerine babasını körüklediği için abisine çok kırgındı ama bu saatten sonra yapılacak bir şey yoktu. Öyle ya da böyle okulu bırakmış evleniyordu işte, her gün olan bir şey değildi bu. Kızgınlıklar, kırgınlıklar içlerinde dursa da düğününde herkesin yanında olmasını, yüzlerinin gülmesini istiyordu. Abisi dizlerini yere vura vura zeybek oynamadan, misafirler alkışlarla, ıslıklarla yeri göğü inletmeden düğün düğün sayılmazdı zaten. Düğün boyunca umudunu kaybetmeden abisinin zeybek oynamasını bekledi durdu ama abisi oynamaya çıkmadı. Davulun tokmağı Leyla'nın kafasına vuruyor gibiydi. Abisinin oynamayacağını anlayan Leyla, "Ne yaparsan yap, bu sefer kesinlikle affetmem seni. Bitti, benim abim yok artık," diye düşündü. Gitme vakti geldiğinde beline kırmızı kuşağını bağlamak için yanına gelen abisine çok ama çok kızgındı. "Abi, hiç mi sevmiyordun beni? Ne yaptım ben sana? İnsan kardeşinin düğününde bir kere olsun oynamaz mı? Madem oynamadın, kuşağımı da bağlamasaydın," diye avaz avaz bağırıp ağlamak istiyordu ama yapamıyordu. Boğazına oturan taş gibi bir yumruk nefes almasını bile engelliyordu. Leyla diliyle söyleyemediği şeyleri gözleriyle olsun söyleyebilmek için abisinin yüzüne bakıyordu ama o başını kaldırmadan kuşağı bağlamaya çalışıyordu. Leyla'nın dayanacak gücü kalmamıştı artık. Bir volkan gibi iyice alevlenip kabaran öfkesi, boğazına taş gibi oturan yumruğu patlatmak, etrafı yakıp dağıtmak üzereyken birden dondu kaldı. Abisinin yanaklarından süzülen bir damla gözyaşı neye uğradığını şaşırtmıştı onu. Gözlerine inanamıyordu ama abisi ağlıyordu. Hiç ağlamaz sandığı abisinin bir damla gözyaşı, volkan gibi kabaran, patlamaya hazır öfkesini bir anda söndürmüş, yok edivermişti. Bir damla gözyaşının gücünün nelere kadir olduğunu Leyla'dan iyi kimse bilemezdi. Hıçkırıklarla sımsıkı sarıldılar birbirlerine. Abisinin ve ablasının ağladığını gören Meryem de sarıldı onlara. Üç kardeşim birbirine sarılıp ağlamaları geceye damgasını vurmuş, benim diyen erkekleri bile ağlatmıştı. Leyla yaşaran gözlerini silerek, "Pazar günü köye gidelim, Meryem'i çok özledim, hem onu görür hem de denize gider yüzeriz," dedi Oğuz'a. "Olur güzelim, gidelim ama baştan söyleyeyim, ben yüzemem." "Ne dedin?" "Anlamadım." "Gidelim ama ben yüzemem," dedim. "Neden yüzemiyorsun, hasta mısın yoksa?" "Yo, hasta filan değilim, Allah'a şükür turp gibiyim." "Niye yüzemiyorsun öyleyse?" "Yüzme bilmiyorum çünkü." Oğuz bunu söylerken çok zorlanmıştı. Leyla kulaklarına inanamıyordu. Hayal kuracağına "yüzme öğrensene" diyen Oğuz'un yüzme bilmemesi onu şaşırtmıştı. "Hayal kurmaktansa yüzme öğrenmek daha akıllıca değil mi?" diyen sen değil miydin? "Hadi aklını kullanıp yüzme öğrenmediğini anladım ama niye yüzme bilmediğini söylemedin bana?" Leyla Oğuz'un hayallerine attığı taşı alıp kafasına denkleştirmişti. "Babanın ve abinin başını yerden kaldıracağız diye koşturmaktan konuşacak zamanımız kalmadı ki. İki ayağımı bir pabuca soktular. Yüzme bilmediğimi hangi arada söyleyecektim sana? Hem yüzme biliyor musun diye sormadın," diyerek mazeretlerini sıraladı Oğuz. "Neyse, üzülme. İki bal kabağı bulur, beline bağlarız." Leyla Oğuz'u beline kabakları bağlamış üzerken düşününce kahkahalarla gülmekten alamadı kendini. Oğuz bozulmuştu kızgın bir sesle. Çok mu komik Leyla Hanım? Ben denizi Fethiye'ye gelince gördüm. Yüzme bilmemem gayet normal. Sanki Fethiye'de sizin köyde herkes yüzme biliyor da yüzme bilmeyen bir ben kaldım. Gülmekten gözleri yaşarmıştı Leyla'nın. Gülmesini frenleyip kusura bakma Oğuz, alınacağını düşünemedim. Yüzme bilmemek ayıp değil tabii ama ne bileyim birden seni belinde su kabaklarıyla düşününce komik geldi dedi ama daha cümlesini bitirmeden tekrar gülme krizine girdi. Oğuz kızacağını bilse de gülmesini durduramıyordu. Leyla gülme diyorum sana, bozuluyorum bak diyen Oğuz'u duyacak halde değildi. Oğuz'un gönlünü almak zor oldu. Leyla Oğuz'u tekrar öperek "Aa, aşk olsun Oğuz, hani barışmıştık, bu ne surat böyle?" dedi. "Tamam ama bir daha dalga geçmek yok, gülersen denize gelmem seninle, kendi başına gidersin." "Söz veriyorum, vallahi gülmeyeceğim bir daha. Sana kabak falan takmadan yarım saatte yüzme öğreteceğim. İki gün sonra adaya kadar yüzer, iki hafta sonra da benimle yarışacak hale gelirsin." Yüzme düşüncesi bile Oğuz'un hoşuna gitmişti. Yüzme öğreteceğim diye beni boğmaya falan kalkmak yok ama diye takıldı. Ertesi gün arabaya binmek için epey beklemek zorunda kaldılar. Fethiye'den köye araba bulmak çok zordu. Haftada üç kere sabahları köyden kalkan dolmuş ancak akşam üzeri geri dönüyordu. Kolay kolay araba bulamayacaklarını bilen Leyla'nın yayan gitme teklifini Oğuz, "O kadar yol yayan gidilir mi?" diyerek kabul etmedi. İlk defa Ölü Deniz'e giderken hiç itiraz etmemiştin ama. O zaman başkaydı. 10 günde hemen eskidik valla. 10 yıl sonra ne olur bilmem artık. Aşk olsun Leyla, seni çok seviyorum. 1000 yıl geçse de değişen bir şey olmayacak. Seni her zaman seveceğim. Arabaya binmek istememle eskimenin arasında bağ kurdun ya. Diyecek bir şey bulamıyorum, bravo sana. Her söylediğimi ciddiye alıyorsun Oğuz. Biraz takılayım dedim ama sana şimdi söyleyeceklerim de ciddiyim. Çok nazlısın. Hiç zora gelemiyorsun. Gideceğimiz ne kadarcık yol ki? Burada bekleyinceye kadar yola çıksak yolu çoktan yaralamıştık. Biz çoğu zaman köyden Fethiye'ye yayan ya da eşekle gidip geliriz. El kadar çocukken bile dedemle pazara gitmek için gün doğmadan kalkar, eşeğe biner ve dedemle konuşa konuşa Fethiye'ye inerdik. Dedem nasıl yapardı, nasıl ayarlardı bilmiyorum ama Fethiye'ye varışımız tam güneşin uyandığı zamana denk gelirdi. Karanlıktan aydınlığa geçilen bu büyülü anları her defasında nefesimi tutarak seyreder, güzelliğini yavaş yavaş nazlana nazlana önümüze seren Fethiye'yi ilk defa görüyormuşum gibi heyecanlanırdım. Bu güzel manzarayı seyrederken güneşin Fethiye'yi bir başka sevdiğine olan inancım iyice pekişirdi. Güneş bütün dünyayı nasıl aydınlatıyor, ısıtıyorsa Fethiye'yi de öyle aydınlatıyor, ısıtıyordur. Fethiye'nin ne özelliği var ki? Fethiye'ye ilk yerleşenlerin Likyalılar olduğunu ve Likya'nın da ışık ve güneş ülkesi anlamına geldiğini bilseydin bu soruyu sormazdın Oğuz Bey. Güneş adının verildiği bu kenti çok sever. Yapacağı, oyalanacağı çok şey vardır buralarda. Çam ağaçları, zeytinler, bademler, incirler, narlar, üzümler hepsi güneşi ve onunla oynamayı çok severler. En çok da üzüm ve incir ağaçları. Üzüm ve incirin niye bu kadar tatlı olduğunu el kadar çocukken çözdüm. Üzüm ve incirin yaprakları güneşi daha çok toparlayabilmek için göğe doğru açılmış el gibiler. Kocaman ellerini açarak güneşi topluyorlar ve tatlandıkça tatlanıyorlar. Ne kadar güneş o kadar tat. Güneş hiç gitmez buralardan. Kış filan görmeyiz. Işık ve güneş kentine soğuk ve karanlık yakışmaz zaten. Kah bir duvarın dibinde, kah bir kuyunun yanında, kah yol kenarında kendi başlarına özgürce açan sarı nergisler dalga geçerler kışla. Nergislerden sonra gelen mor, güzel kokulu sümbülleri görünce tasını tarağını toplar, arkasına bakmadan kaçar kış. Bazen beni burada istemiyorsunuz diye kızarak sinirinden ortalığı birbirine katar. Eser gürler ama sonunda buranın ışık ve güneş kenti olduğunu kabul etmek zorunda kalır. İçinde genç bir çiftin bulunduğu araba önlerinde durunca konuşmaları yarım kaldı. Arabasına bindikleri genç adam Leyla'nın buralı olduğunu öğrenince Buraya bir arkadaşımızın önerisiyle geldik. Köyünüz Ölüdeniz çok güzel bir yer ama köyde kalacak bir yer bulamadık. Şöyle eli yüzü düzgün, temiz pansiyonlar iyi iş yapar. Turizmde gelecek var. Niye köyünüzde böyle girişimler yok diye sordu. Leyla omzunu kaldırarak bilmem ki dedi. Gerçi son zamanlarda kalacak yer arayanlar çoğaldı. Köy halkı köyümüze gelen insanları evlerinde misafir ediyor ama buna para kazanılacak iş olarak bakan olmadı. Ninem de geçen yaz iki İngiliz'i yatırdı, yedirdi, içirdi. İngilizler giderken para vermeye kalkınca dizlerini döve döve bir hal oldu. Bizde misafirden para alınmaz, böyle bir şey düşünülmez bile. Misafir hangi saatte gelirse gelsin mutlaka ama mutlaka sofra kurulur ve Allah ne verdiyse önüne konur. Bu sabah güneşin doğması kadar doğal bir şeydir. Bizim insanımıza böyle bir işi kabul ettirebilmek çok zordur. Konukseverlik başka şey, iş başka şeydir. Dünyaya ayak uydurmak, gelişmek için bunu öğrenmek, kabul etmek zorundasınız. Her gelen turisti evinizde ağırlayamazsınız. Turist de bunu istemez zaten. Ona ait odası, banyosu olsun, rahat etsin ister. Oteller, pansiyonlar çoğaldıkça daha çok turist gelir, ününüz artar, para kazanır, daha güzel pansiyonlar, oteller yaparsınız. Fena mı olur? Hayvanla, tütünle uğraşmaktan çok daha iyidir. Genç adamın dediklerini büyük bir dikkatle dinleyen Leyla'nın hayvanla tütünle uğraşmaktan daha iyidir cümlesi kafasına kazınmıştı. Arabada konuşulanları düşünmek istemese de bir türlü kafasından atamıyordu. Konuşulanlar günlerce dönüp durdu aklında, evirdi, çevirdi, düşündü, taşındı. Adamın söyledikleri çok mantıklı, çok akıllıcaydı. Oğuz'un mağazada neredeyse boğaz tokluğuna yaptığı iş hiç içine sinmiyordu. Oğuz da çalıştığı işten memnun değildi zaten. Yeni evlendikleri için şimdilik kimsenin sesi çıkmasa da biraz zaman geçince tütünün kollarına geri döneceğini iyi biliyordu. Tütünden kurtulma ve kendi işlerini kurma düşüncesi bile heyecanlandırmıştı Leyla'yı. Ama bu işe girişecek ne maddi ne manevi hazırlığı ne de sırtını dayayacağı birileri vardı. Herkes kendi karnını zor doyuruyordu. Sana bir şey söylemek istiyorum. Oğuz yataktan doğrularak, söyle dedi. Karanlıkta gözleri ışıl ışıl parlıyordu. Leyla'nın içindeki hayal gücü çoktan ayaklanmıştı bile. Şu adamın dediği gibi bir pansiyon yapsak mı diyorum. Ne pansiyonu Leyla? Güneş mi çarptı sana? Güneş falan çarpmadı Oğuz. Aklım başımda. O günden beri aklımda bu konu var. Ya bana atılır bir düşünce değil. Düşününce sanki yapabilirmişiz gibi geliyor ama elde yok, avuçta yok. Neyle yaparız, nasıl yaparız bilmiyorum. Hiç umudu olmasa, hangi yöne nereye gideceğini bilmese de çakan bir kıvılcımla önünde uzayan yolu bir an görebilmişti. Karanlıkta hayal meyal gördüğü o yol, Leyla'yı çok heyecanlandırmış, hayallere dalmasına yetmişti. Düşündüklerini Oğuz'a masal anlatır gibi tatlı tatlı anlatıyordu. Leyla'nın heyecanı Oğuz'a da geçmişti. Hayal kuracağına diye başlayan cümleler kurmadı bu sefer. Günlerce konuştular, tartıştılar. Kendilerini bilmedikleri bir işin kucağına atmak ne kadar doğruydu? Parayı nasıl bulacaklardı? Yapsalar bile nasıl işleteceklerdi? Bu konuda örnek alabilecekleri kimse yoktu. Soru işaretleri bitmek bilmiyordu. Doluya koyuyorlar, almıyor, boşa koyuyorlar, dolmuyordu. Onlara güç veren arkalarını sıvazlayıp haydi cesaret başlayın yaparsınız diyen tek şey Leyla'nın engelleri aldırmadan coşkuyla akan hayal gücüydü.